Ayrım 12. Neden öldürüldüler? Orhan Tüleylioğlu. Sayfa 153. Ardından. Niçin öldürüldüler? İlhan Selçuk. Melih Cevdet'le konuşuyorduk dün. Söz Bedrettin Cömert'in ölümüne gelince Melih sordu. Niçin onu seçtiler? Soru kafama takılı kaldı. Eve geldim. Türk dilinin 1 Temmuz'da çıkan çeviri sorunları özel sayısını okurken yanıtı buldum. Derginin çeviri yapmaya neden gerekseme duyduğunuz sorusuna Bedrettin Cömert'in verdiği karşılık niçin öldürüldüğünü de açıklıyor. Diyor ki Cömert, ben de birçok insan gibi sahip olduğum iyi ve güzel şeyleri başkalarıyla paylaşmaktan az duyarım. Hele de bu başkaları, dostlarım, sevdiklerimse duyduğum hazzın ölçüsü yoktur. Armağan vermeyi çok severim. Armağan verme olayı benim iç dünyamda basit bir alıp verme eylemi değildir. Vereceğim armağanın ilkin benim beynimi doyurması gerekir. İlkin kendime yakıştırmalıyım onu. Bu yüzden gücümün yettiğince vermek istediğimin en iyisini seçip armağan etmeye çaba gösteririm. Çaba sözcüğü de pek yakışmadı aslında. Çünkü azıcık da olsa bilinçli bir davranış içeriyor. Oysa benim en güzel armağanı seçip sevdiklerime sunuşumda doğal bir kendiliğindenlik, güdüsel bir endişe vardır. Evimin mutfağında güzel bir yemek mi yapılıyor? Hemen en çok sevdiklerim gelir usuma. O yemeğin lezzetini dostlarımla birlikte tatmak isterim. Güzel ve iyi şeyi başkalarıyla yaşamak, mutlulukların en özgecisi, en katkısızı olsa gerek. Böylesi bir insan öldürülmez mi? Bedrettin Cömert'i okumayı sürdürelim. Çeviriyi de aynı duyguyla yaklaşıyorum. Bildiğim yabancı dilde okuduğum, beni duygulandırıp coşturan ya da yepyeni bilgilerle donatan yapıtları, orada oldukları yerde tek başına bırakmaya gönlüm razı olmuyor. O güzelliklere bu kez yalnız dostlarımı değil, tüm başkalarını ortak etme hummasına giriyorum. Hazların en güçlüsü, en insancısı oluyor bu tutku benim için. Ne yazık ki insan ne her okuyup sevdiği yapıtı çevirebiliyor, ne de bir yapıtın yazıldığı dilde taşıdığı sanatsallığı ya da düşünselliği yeterince aktarabiliyor. Ama bütün güçlüklerine ve engellerine karşın çeviri yapmak tanıdığım, tanımadığım bütün dostlarıma yüreğimden süzerek ilettiğim bir armağan gibidir benim için. Aydın bir merhabadır örneğin, bir bardak taze çaydır, bir dizi renk renk boncuktur, köstekte eski bir saattir, kardeş payı edilmiş bir parça ekmektir, kanımda ısıtılmış kırmızı bir güldür. Soruyorum yine, bu nitelikte bir insan öldürülmez de ne yapılır? Yazısını sürdürüyor Bedrettin Cömert. Yurt dışında okumak gibi bir olanağa sahip oldum. Bilimsel etkinliğini üniversitede sürdürme talihine kavuşan ve mesleğine çıldırasıyla tutkun bir bilim adamıyım. Bu nedenle şimdiye dek savsaklanmış önemli yapıtları çevirme eylemine ben de kendimce katkıda bulunmak istiyorum. Aldığım eğitim, özümlediğim bilgiler, bulunduğum bilimsel yer, karşılarına çıkıp doğruları anlatmaya çalıştığım öğrenci kitlesi koşulsuz itiyor beni çeviri eylemine. Yoksa niçin sanat, niçin yazın, niçin daha insanca gelecek için bir savaşım? Tek yaşam göstergesi eylemdir. Bir bilim adamı için de tek bilimsel var olma göstergesi işinin gereklerini yerine getirmektir, ürün vermektir. Ozan demiş ki, onlar ümidin düşmanıdır sevgilim. Akarsuyun, meyve çağında ağacın, serpilip gelişen hayatın düşmanı. Çünkü ölüm vurdu damgasını alınlarına, çürüyen diş, dökülen et, bir daha geri dönmemek üzere yıkılıp gidecekler. Cumhuriyet, 13 Temmuz 1978. Bedrettin Cömert, Enis Batur. Başkalarını bilmem ama ben hep merak etmişimdir. Genç ölenler yaşlansalardı. Rambert ya da Miskoreni, Orhan Veli ya da Oğuz Atay. Bıraktıkları yerden 30 ya da 50 yıl daha yaşayacak olsalar neler koyarlardı ortaya? İmgeleri bizde ne ölçüde değişirdi? Bedrettin Cömert'in öldürüldüğünde canı yanmış pek çok yakını gibi ben de bir şey yazdım. 4 satırdan oluşan bir cümle. Onunla ilgili düşüncelerimi o sırada yazamadım. Genellikle dile getirilenlere pek benzemiyordu benim tanıdığım Bedri. Çok mu yakından tanışıyorduk? Hayır. Olayın bir yıl kadar öncesindeydi. Beni telefonla aradığında çok şaşırmıştım. Uzaktan uzağa hoşlanıyordum da ondan. Onun da benden hoşlanmaması için bir hayli neden olmalıydı bana göre. Buluştuk, konuştuk. Daha sonra sık sık buluşur olduk. Bir iki kez baş başa onun evinde, eşi İtalya'ya tatile gittiğinde sabahladık. Şiirden resme, Montale'den Giotto'ya sıçramaladığımız nokta kalmadı. O arada açıldık da. Mahut, Hasan Hüseyin, Nazım Hikmet konusunda belki de kimseye söyleyemediklerini söyledi bana. İyi geçinmeye çalışmıyorduk birbirimizle. Eleştiri dozunu yüksek tutuyorduk. Yoksa diyalogumuz gelişerek sürmezdi. Aramızda 12 yaş vardı. Gene de ağabeylik taslama eğilimi yoktu. Bedri'de bir türlü eşitlik köprüsü kurabilmiştik. Bir tek Nisan'ımız zalim, Temmuz'da öyle çıktı 1978'de. Ona kurşun sıkanlara çıplak gözle görmek istediği o gün bugün azalmadı içimde. Bedri yaşasaydı, bugün yaşıyor olsaydı nerede olurdu? Şüphesiz kimse kestiremez bunu. Beni tanıdığım adam bir değişimin ortasındaydı. Güçlü ve önemli tasarılar kaynıyordu zihninde. Bilemeyiz hangilerine yaklaşırdı, hangilerine ulaşır ya da aşardı, hangilerini ıskalardı. Bedrettin Cömert söz konusu olduğunda bu sorular merakımı kamçılıyorsa bunun en belirgin nedeni onun özellikleriyle. Benden önceki kuşağın en kültürlü insanlarından biriydi bir kere. Bilgi birikimine güvenerek hız kesmemişti. Pek çok sonradan karşılaştığım aydınımız gibi tersine yepyeni ufuklara açılma konusunda soluklu ve kararlıydı. Kuru bir kültürlülük biçimi değildi onunki. İnce bir duyarlılığı vardı. Sorunları yalnızca akla havale edenlerden değildi. Dahası fırtınalı bir iç dünyanın yol açtığı hareketli kişiliği, ondaki yaratıcılık ve akademisyenliğin ciddi biçimde çatışabileceği izlenimini doğurmuştu bende. Son 1-2 yılında şiir yazmaya ağırlık verir olması bilmem ipucu sayılabilir mi? Dedim ya, fal açılabilecek konu değil bu. Gel gelelim, tahmin yürütmemi engelleyecek bir yasada yok. Güçlü, özgün bir şair çıka gelir miydi Bedri'nin içinden? Sanmıyorum. Sağlam, temiz, derin ürünler verirdi gene de. O zaman da söylemiştim şu düşüncemi kendisine. Şiir gençken başlar. Sonradan ancak çok iyi şiir zanaatkârı olunabilir. Buna karşılık bugün yaşıyor olsaydı, bana kalırsa kültür hayatımızın en ağırlıklı noktalarından birinde duruyor olacaktı Bedrettin Cömert. Onda bilgi ölçüyle at başı ilerliyordu. Ciddi, gereksinme duyduğumuz gerçek eleştirmen Bedri'de vücut bulacaktı bence. Türkiye'yi sık sık Satürn olmaktan geri durmadı. Çocuklarını yeme alışkanlığından hala caymaya niyetli görünmüyor. Bedrettin Cömert'i biz öldürdük. Sonuç olarak buradakiler onu öldürenlerin yaşadığı ülkede yaşıyor olmak kaldırılır yük müdür? Cumhuriyet, 26 Temmuz 1998. Öldürüleli çeyrek asır geçmiş. Emre Kongar. Daha dün gibiydi. Türk Dil Kurumu'nun dil kurultayı toplanmıştı Ankara'da. İstanbul'dan gelen dostlarla bizim evde buluşup hasret gideriyorduk. Kurultayın ikinci günü sabah o inanılmaz haberle sarsıldık. Bedrettin Cömert öldürülmüştü. Hacettepe Üniversitesi'nin Beytepe yerleşiminde dağıtılan sadece öğrencilerin bildirileri artık öğretim üyelerinin tabutlarının da gündemde olduğunu söylüyordu. Ama kimse Bedrettin'e konduramazdı bu kardeş ölümü. Yakışıklı, çapkın, sanatçı olmasa bile sanata yakın ve yatkın, iddialı, günlük siyasette olabileceğince uzak ama genel siyaset açısından sevri dilli bir öğretim üyesiydi Bedrettin. Bu kalleş ölüm ona o kadar uzaktı ki öğrenciler arasında cinayeti soruşturan MİT mensupları neden öldürüldü sorusuna siyasal nedenlerle diye yanıt aldıklarında hayır demişler. Eğer bu bir siyasal cinayet olsaydı Emre Kongar öldürülürdü, Bedrettin Cömert değil. Bu haberi nefes nefese odamın kapısını kırarcasına açıp içeri dalan el ele tutuşmuş bir çift öğrenci getirdiğinde ben saçmalamışlar, cinayet tabii ki siyasal diye yanıt vermiştim. Gerçekten de devlet destekli sağın, devlet tarafından kışkırtılan sol ile üniversitedeki egemenlik için kapıştıkları o günlerde Bedrettin de Soğuk Savaş'ın gereği olarak pompalanan anti-komünist şomen milliyetçiliğinin kurbanı olmuştu. Beni en çok üzen nokta katilin ismen belirlenmiş olmasına karşın hala cezasını çekmemiş olmasıdır. Tabii katilin cezasını çekmesi Bedrettin'i geri getirmez. Onun kuramsal açıdan sanat tarihine yaptığı katkıların sürmesini sağlamaz. Ama en azından insandaki adalet duygusunu tatmin eder. Bir de Soğuk Savaş döneminin ve o dönemin iğrenç kalıntılarının artık iyice tasfiye olduğunu gösterirdi. Bedrettin Cömert cinayetinin üzerine cesaretle giden Uğur Mumcu da öldürüldü. Bu kez katiller Soğuk Savaş döneminin şoven milliyetçileri değil, yine Soğuk Savaş döneminin palazlandırdığı şeriatçı destekli çetecilerdi. Dönemler değişiyor, katiller değişiyor ama kurbanlar hep aynı kalıyordu. Öldürülenler hep demokratik kişilikli yazarlar, düşünürler, toplum liderleri oluyordu. Soğuk Savaş dönemindeki antikomünizmin yarattığı ve güçlendirdiği dinci ve milliyetçi akımlar sonunda şiddete dayalı terör örgütlerinin de besteri olmuşlardı. Vedat'ın Cömert yaşadığı her anın değerini bir sanat tarihçisi bilinciyle değerlendiren bir yazar, bir düşünürdü. Bedrettin'den yıllarca sonra ona kavuşan eşi Agostina'yı, yaşamlarını yurt dışında sürdüren oğulları Kemal ve Ergun'u sevgiyle anıyorum. Çeyrek asır uçup gitmişti Bedrettin'in ardından. Ama bu çeyrek asır kendisiyle birlikte nice değerli insanın yaşamını da hunharca cinayetlerle alıp götürmüştü. Türkiye bugün bu alçakça cinayetlerin kitaplaşan anılarıyla, para kazanan katillerle birlikte yaşıyor ve barışı, mutluluğu, hafızayı beşerin nisyan ile malul olmasında arıyor. Dilerim ülkemizin yepyeni açmazlarla karşı karşıya olduğu 21. yüzyılın bu ilk yıllarında yaşadığımız bu korkunç deneyimlerden ders almışızdır. Dilerim bu cinayet salgını bir kez daha hortlamaz. Dilerim Bedrettin Cömert hiç olmazsa ölümüyle bize unutulmaması gereken yanlışların simgesi olarak yol gösterir. Cumhuriyet 11 Temmuz 2003. Hiroşima'dan Bedrettin Cömert'e. Hikmet Çetinkaya. Menekşe rengi duygular içinde olurum kimi zaman. Kimi zaman çocukluk anılarımı yakalarım. Macerası çoktan bitmiş, avuntuları kara dutların güneşi altında kuruturum. Doğmamış çocukları anlatan yazılarda Hiroşima sevgilim olur. Tutkuyu, aşkı, kadınla erkekli, çiçeklerin taç yapraklarında aydınlık sabahlar birleştirir. Hep uzaktan seyrederim olup bitenleri. Ben Zeynep Oral gibi Hiroşima'yı Bağdat'ta görmedim. İşgale, yıkıma tanık olmadım. Bugün gözlerinde tek kanatlı bir kuş var yaşamın. Gözlerinde korku, gözlerinde acı. 15 gün önce Şangay'da gece buluşmalarında piyanonun başında Anjelik siyahlar içinde savaşı düşündürüyordu, katliamları. 17 yıl önce New Orleans'ta zenci kadınların hüzünlü sesi beni düşünceler ormanına ulaştırmıştı. Sabah gazetesinin manşetindeki o haber bana, 27 yıl önce kanla işlenmiş yılların içinde bir bilim insanını, bir aydını, bir dostu anımsatmıştı. Komutanın acı sırrı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na atanan Orgeneral Faruk Cömert, suikaste kurban giden Bedrettin Cömert'in kardeşi. 11 Temmuz 1978. Doçent Doktor Bedrettin Cömert evinin önünde faşistlerce silahlı saldırı sonucu öldürüldü. Cömert, Hacettepe Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü öğretim üyesiydi. Vur emrini Abdullah Çatlı vermişti. Bedrettin Cömert'in şiirlerini Varlık Yıllığında buldum. 1961-1968. Işıl ışıl günleri ereceğiz. Irak olacak gayri. Nemiz varsa karalardan, düşüncelerden yana. Gür sevgiler doyuracak susuzluğumuzu. Susuzluğumuz bitince kaygılarımız da bitecek. Darılmalarımız da. Kar yağacak yine ağırdan ağırdan. Bazı bazı kuduracak soğuk. Biz yine el ele, ışıl ışıl günlere doğru. İnan güzelliklere boy atacaksın. Mut kaynayacak ocağımızda. Denizlerden, dağlardan, yaban kuşlarından. Bir düzen kuracağız. Bitecek kaygılarımız. Kaygılarımız bitince daha güzel olacağız. Bedrettin Cömert'in dizelerinde deniz kapılarına yapıştırılan gözlerin derinliğinde hüznü arıyorum. İsyankarım. Bir yağmur sarısı düşüyor toprağa. Hiroşima sevgilim. Oktay Akbal'ın kulaklarını çınlatıyorum. Nazım Hikmet'in, Fazıl Hüsnü Dağlarca'nın, Melih Cevdet Anday'ın, Ceyhun Atuf Kansu'nun dizelerinde Acun'un resmini çiziyorum. Kapılar kapanıyor ansızın. Soluk fotoğraflarda Doğan Öz, Bedri Kapakioğlu, Ümit Doğanay gülümsüyor bir pazar sabahı. Yaz yağmuru altındayım. Portakal, limon bahçelerinde maviler giymiş çocuklarla konuşuyorum. Bir şeyler kopuyor yüreğimden, bir yer esiyor, darmadağın oluyorum. Çocuk gözlerinde yaşam, çocuk gözlerinde acı. Fırtınanın karıştığı bir pınara benzeyen yüz, dudaklarında fırtınanın acı tadı ve ölüm. Ve Bedrettin Cömert'in geceye seslenişi. Gecenin bir ağzı var, dev anasının ağzına benzer. Evrini almış içine. Her gün geceye bizden, bizden her gün geceye. Zorunlu bir merhaba. Bir bekçi sağırlığında yüklenir ortalığın. Ulu orta sessizliği gıdıklar bir sarhoş. Hep bu saatlerde her gece yapar insanı gece. İt ulumaları kukla yıldızlar, susuz bir tuzakta kalan sevginiz. En coşkun türküler bitlenir. Kol kadar dayanır adamın tekerleğine yalnızlık. Gecenin ağzında bir kemik. Takırtısı değirmenler döndürür. Cumhuriyet 7 Ağustos 2005. Bilim adamı Bedrettin Cömert'in bilimsel kişiliğini bütünleyen öğretim üyeliği Hacettepe Üniversitesi Sanat Tarih Bölümü ile başlar. Bedrettin Cömert 1970 yılında asistanlıkla akademik çevreye girerken sanat tarihi bölümü Suud Kemal Yetişkin'in yönetiminde geniş kapsamlı bir eğitim programı geliştiriyordu. Mümkün oranda tüm sanat alanlarını kapsayan sanat tarihi eğitiminin estetik ve pratik atölye çalışmalarıyla boyutlandırmayı amaç edinen bir programdı bu. İşte bu kuruluş ve deneme dönemlerinde bölümüne katılan Bedrettin Cömert'in o günkü bilimsel donatımı bile çok yönlülüğü ile programa boyut kazandıracak nitelikteydi. Çünkü o, Roma Üniversitesi'nin Edebiyat ve Felsefe Fakültesi'nde önce edebiyat lisansı almış, sonra Profesör Garoni ile estetik doktorasını tamamlamış, bu arada öğrenci olduğu ünlü İtalyan sanat tarihçisi Giulio Arga'nın akademik çevresi ona Batı sanatında güçlü bir temel kazandırmıştı. Bir yandan da Wölfin, Panofsky ve Gomphich gibi Batılı sanat kuramcılarının üzerindeki çalışmaları ile gerekli kurumsal çerçeveyi oluşturmuştu kendisine. Büyük bir coşkuyla ve gerçekten de inanılmaz bir hızla çevirdiği sanatın öyküsüyle hem Türk okuruna bilgi birikimi ve beğeni gelişimi sağlayacak bir kitap hazırlıyordu, hem de büyük özen gösterdiği Türkçesiyle dilimize, sanat diline, sanat tarihçisi diline katkıda bulunuyordu. Çeviriyi yaptığı o kısa süre içinde sanat terimlerinin en anlaşılır biçimde sunabilmek için büyük çaba gösterdi. Böylelikle kitabın salt bir çeviriden öte, sanat terimlerine yeni öneriler getiren bir ön çalışma olmasını istemişti. Nitekim başarıya ulaştı ve Türk Dil Kurumu ödülünü aldı. Tanımladığı sanat tarihçisi düzeyine gelmişti Bedrettin Cömert ve kuşkusuz tükenmeyen çalışma gücü ve geliştirdiği titiz araştırma yöntemiyle nice yapıtlar verecekti sanat üzerine. Günsel Renda. Bedrettin Cömert ozandı. Eleştirmendi, sanat tarihi ve estetik öğretmeniydi, dilciydi, felsefeciydi, çevirmendi, polemikçiydi ve benzeri. Ama onu böyle anlatmaya kalkışmak yanlış olur. Çünkü o bunların hepsiydi. Bütün bunların oluşturduğu bir bütündü o. Şiirdeki duyarlılığın eleştiriye uygulayarak ortaya çok başarılı nesnel eleştiri örnekleri koyan Bedrettin Cömert, eksikliği gün geçtikçe daha çok duyulacak, her bakımdan örnek bir insandı. Kişiliği ve yaptıklarının önünde saygıyla eğiliyorum. Hasan Hüseyin. Bedrettin'i paylaşmak ve ortaklaşa yaratıya inanmak gibi bir insan ve eleştirici için vazgeçilmez özellikleri de vardı. Yapıtın halkla, okurla, başka bir ozan ve yazarla ve tüm geçmişte ortaklaşa yaratıldığına inanıyordu. Ve bunun için yazarlar, ozanlar, ressamlar, yontucular, müzikçiler arasında karşılıklı alışverişler olmasının sanat ortamımızda olumlu katkıları olacağını savunuyordu. Bedrettin insandı. Alçak gönüllüydü, çalışkandı. Dostluğa inanıyordu. Duygu ile düşünceyi birleştirmişti, ayırmıyordu. Ve en önemlisi bağnaz değildi. Eleştirisinin sorumluluğuna inanmıştı. Eleştiricinin yaşadığı çağda var olan, yaratılan sanat yapıtlarına karşı takındığı ve nesnel tavırla kişilik kazandığını görmediği, göremediği yaratılardan da sorumlu olduğunu biliyordu. İşte bu yüzden Bedrettin Cömert bir başlangıçtı. Özdemir İnce. Çağdaş sanat tarihçiliği açısından Bedrettin Cömert'in temsil ettiği görev, Türkiye'nin genel kültürü sorunları dışında ele alınacak bir konu değildir kuşkusuz. Onun yazarlık ve araştırmacılık serüvenine başladığı yıllar, Türkiye'de kültürün toplumsal yapıyla ve geleneksel yaşam koşullarıyla, diyalektik bağının gerçekçi yaklaşımlarla ele alındığı, irdelendiği yıllardır. Bir yandan sanatçı kimliği taşımış olması, öte yandan sanat tarihi ve estetik dalında bilim adamı niteliğine bütünüyle üstlenmesi, ona sanat yapıtının anlamada, değerlendirmede geniş ufukları açmıştır denebilir. Cömert'in bir sanat tarihçisi olarak kültür yaşamımıza kattığı önemli bir davranıştan da söz etmek gerekecek. Bilindiği gibi bizde sanat tarihçiliği temel görevi geçmişin sanat ürünlerine yönelmek biçiminde algılanmıştır. Çağdaş sanat ürünlerini günümüz sanatına yaklaşmak, sanat tarihçiliğine ters düşen bir davranış olarak yorumlanmıştır. Açık açık olmasa bile içten içe böyle bir görüş genellikle etkili olmuştur. Bedrettin Cömert, bizde böyle bir görüşün yaygınlığını eylem ve düşünce olarak ortaya koymuş, çağdaş sanat yapıtlarına istek ve bilinçle yaklaşmış bir kişi olması bakımından da önem taşır. Yeni kuşaklar dünden bugüne uzanan ve yarınlara bağlanacak olan kültür dünyamız içinde sanat yapıtının ayırıcı güzelliğine bilim adamlığının gerektirdiği nesnel ölçülerle yaklaşmış ve bu yolda bir öncü kimliği kazanmış olan Bedrettin Cömert'in kişiliğinden kuşkusuz çok şey öğrenecektir. Kaya Özsezgin. Sonsuz bir telefon konuşması. Boşluk. Bak beni dinle beni. Dinle beni iki gözüm kardeşim. Yücel diyor ki Bedri. Kapı çaldı. Bir dakika. Sessizlik. Hayır, Zeki değilmiş. Akınmış gelen. Akın diyor ki Bedri, halletmesin, gelsin diyor. Gelsin de söyleşelim, dadılık bitsin diyor. Kabarmış yine müzik damarı bizim gürlerin. Dalgaların durakların dumanını attırıyor. Bağırıyor minör minör. Barok dedikçe ve gülüyor majör majör. Dokundukça tellerine enformasyonun. Sessizlik. Bırak şimdi çalışmayı Hacettepe'yi. Kemal'i de yatır artık be kuzum. Yatsın kerata. Sen dünyanın en iyi. Sen dünyanın en doçent. Sen dünyanın en baba, babasısın be Bedri. Bilmez miyim ben seni? Bak şimdi dinle beni. Agostina kızmaz bana. Boş lafı bırak. Hem kızacak ne var bunda be Bedri? Kadın değil, kumar değil be gözüm. Biraz müzik, biraz sanat, biraz da laklak. Hepsi bu. Geleceksin değil mi? Geliyorsun değil mi? Gelmelisin mutlaka. Bırak şimdi gülmeyi de, evet de. Hadi Bedri, evet de. Çok da güzel çay demledim, tam senlik. Vallahi çiçek gibi. Bir de güzel peynir var ki harika. Bilmiyorum ablam bulmuş. Kaçtan almış sormadım. Sormak neyi kurtarır ki be Bedri? Sele gitmiş değirmenin şakşığı aranır mı ki? Ekonomi filan değil bu bizimkisi. Çürük yangın merdiveni be Bedri. Geliyorsun değil mi? Geleceksin değil mi? Gelmelisin mutlaka. Domates, yeşil biber, maydanoz, diri diri, kütür kütür. Tam senlik. Ekmek de taze Bedri. Ekmek de be kardeşim, ekmek de. Biz rakıya vuracağız besbelli, sen çaya yumulursun. Ne yaparsın be Bedri? Arada bir çekmeden de olmuyor. Olmuyor be kardeşim, olmuyor. Şu dinine yandığımın dünyası, baka baka içine gözlerimizin, ediyorlar içine günlerimizin. Hidrojen sallasan gıkı çıkmıyor. Sabır kayası da sabır kayası. Hadi, hadi atla gel, bekletme bizi. Yücel'i bilmez misin be Bedri? Doktor değil mübarek, gecikmiş Tanrı. Çay devirir bardak bardak, üstüne rakı. Anlatırken sanırsın ki İnci Saz'dan Hüseyin'i, at gömleği geçirmenin sırtına Hipokrat andı. Bir de bahar bahar gülmez mi sana? Al başını çık dağlara. Yücel'i bilmez misin be Bedri? Safi Tümör celladı, kızdırmasın gelsin diyor. Bin kelleyi bin cıdaya dizerim, kızarsa beynim diyor. Güllerse çoktan yerleşti enformasyon füzesine. Yıldızlar arasında mekik dokuyor. Yüreğimi çıkartmış mı koymuş masaya? Beynimi çıkartmış koymuş masaya. İnsan denen karmaşığın dibini kurcalıyor. Hayır, hayır. Buz koymuyor rakısına, filozof doktor. DNA kullanıyor. Bana öyle geliyor ki azizim. DNA da az gelecek böyle giderse bizimkinin hızına. Gülleri bilmez misin be Bedri? Alıyor da yüreğine insanın yerine bülbül yerleştiriyor. Bu hekimsel coşkunluğa gülüyor. Akın, Allah be diyor. Akını bilmez misin be Bedri? Simyacılık uzmanı, lokman çözmez. Yeni dönmüş dağlardan güneş kokuyor. Bol bol ot toplamış, keyfi yerinde. Lokmancılık oynuyoruz, aman be abi. Deyip deyip emiyor aslan sütünü. Anasonla koklaşıyor kadehinde. Of be of. Amma da sakızlattık sözü be. Paveze de senin olsun, Maronitti de. Hadi artık bırak artık, bırak şu çalışmayı. Kant da kalsın bu gecelik. Sosir'de, Della Volpe'de, yahu bırak kroçeyi Bedri be. Çaydanlıkta su kalmadı kardeşim. Bitirdi rakıları bu doktor Gürler. Sessizlik. Alo, sesin gelmiyor Bedri. Kemal sen mi oynadın gene bu telefonla? Banyoda mı baban yavrum? Dönmedi mi dedin daha? Dönmedi mi Beytepe'den? Kemal yavrum babanı istiyorum. Baban yavrum baban yok mu? Baban Kemal baban yavrum. Nerede babacan? Bak Bedri dinle beni. Akın diyor ki Bedri alo. Yücel diyor ki Bedri alo. Gürler diyor ki Bedri alo. Sesin gelmiyor Bedri. Bedri sesin gelmiyor. Sustur şu gürültüyü. Sustur şu asansörü, şu radyoyu, şu müziği, şu kenti sustur Bedri. Alo, alo. Kemal sen çık aradan. Ergun oğlum baban nerede? Ben Hüseyin, Agostina. Agostina ben Hüseyin. Kuzum nereden yoksunuz? Neden kimse konuşmuyor bu telefona? 01 dinle beni, 03 dinle beni. Hey pıt PTT neredesin? 02 neredesin? Bozukluk var neredesin? Konuşmuyor neredesin? 08 09 Ahmet Mehmet Roma Berlin Moskova Ses vermiyor Ankara. Ses vermiyor neredesin? Sen bakıver gürler şuna. Sen bakıver yücel şuna. Akın şuna sen de bakıver kardeşim. Ses vermiyor bütün dünya. Ses vermiyor neredesin? Yoruldum be çocuklar. Bunaldım bağırmaktan. Kocaldım be çocuklar. Unuttum neresiydi. Bilmiyorum nerededir. Nasıldır bilmiyorum. Bir yerler vardır elbet. Bildirin bir yerlere çocuklar. Geceler bozuk deyin. Gündüzler bozuk deyin. Yaşamak be çocuklar, yaşamak bozuk deyin. Bildirin bir yerlere çocuklar, aylara, yıldızlara, Mars'a, Mirihlere. Bir bilen yok mu sorun, bir gören yok mu sorun, sorun Bedri kardeş. Ne de güzel çay yapmıştım, ne de güzel peynir vardı, ekmek de taptazeydi. 11 Temmuz 1979, 12. ayrımın sonu sayfa 169.